Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Cumhuriyet'in hayatımıza değiştirdiklerini konuşacağız. Geçen hafta Cumhuriyet'in ilanına kadar olan kısmı konuşmuştuk. 100. yılımızda bugün de artık Cumhuriyet hayatımıza neleri değiştirdi? Bu 100 yılda hayatımıza neler farklılaştı? Bunu konuşacağız.
Evet, Türk tarihinin veya Türkiye tarihinin en mühim safhası son 100 yıllık safhadır. Yani Cumhuriyet'in ilan edildikten sonra geçirdiği safhadır. Siyasi hayat, sosyal hayat, ekonomik hayat, kültürel hayat her cihetle değişmiştir. Onun için tarihçiler tetkik ederlerken Cumhuriyet devrini ayrı bir kategoriye sokacaklar ve sokuyorlar artık. Meşrutiyet devri gibi, işte klasik devir gibi bir devir. Yalnız şöyle bir durum var. Bu değişikliklerin Cumhuriyet'le bir alakası yok. Yani Cumhuriyet'ten sonra evet sosyal hayatta bir takım değişiklikler oldu, siyasi hayatta, ama bu birebir, yani Cumhuriyet ilan edildiği için bu değişiklikler oldu.
Ama başlangıç noktasına gidersek hayatımızda özellikle inkılaplarla birlikte çok büyük değişiklikler oldu.
Tabii çok
olmuş.
Büyük değişiklikler. Yani Türk tarihinde müstakil bir devre olacak kadar değişiklikler. Nasıl Tanzimat devrini biz, yani tarihçilere göre 40 sene, 30 sene, bir hukuk tarihçilerine göre 100 sene, yaklaşık 80 sene süren bir devirdir. İmparatorluğun en uzun yüzyılı. Çok hadise olmuş, çok değişiklikler olmuş. Formel de olsa, şekli de olsa çok değişiklikler olmuş. Onun için biz Tanzimat devri deyince farklı bir devir anlıyoruz. Yani 19. asır Osmanlı Türk tarihinde farklı bir devirdir. Dünya tarihinde de böyle, Cumhuriyet devri de böyle. Efendim, Cumhuriyet olmasaydı siz profesör olur muydunuz mesela diye bana bir mesaj geldi. Evet olurdum, ben kabiliyetli bir insanım dedim. Her yerde olurdum. Cumhuriyet'le bir alakası yok çünkü Cumhuriyet'ten önce de profesörlük
evet,
var.
Evet, şimdi onu söyleyecektim. Yani sadece Cumhuriyet'in profesöre ihtiyacı yok ki. Her toplumun, evet, her yönetim biçiminin profesöre
veya
ihtiyacı.
Veya kadınlar okuyabilir miydi? Okuyamazdı.
Şimdi
halbuki kız mektepleri var Osmanlılar'da.
Ama şimdi ama bir şeyler değişir miydi diye soracağım. Biraz başa gitmek istiyorum. Cumhuriyet ilan edildi.
29 Ekim 1923'te.
1923. Sonrasında neler oldu ve bu değişiklikler halka nasıl açıklandı? Özellikle inkılaplar dediğimiz şey, giyimimizi, kuşamımızı değiştiren,
ölçüler,
alfabe. Bunların altında hep Batı ile uyumlu olma isteği vardı. Acaba gerçekten uyumlandık mı?
Evet.
Ya da uyumlanalım derken acaba biraz daha etki altında kalıp kendimizden mi fedakarlıklarda bulunduk? Biraz o dönemi anlatalım, sonra bugüne dönelim.
Evet. Şimdi 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi ve artık Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet var. Peki 28 Ekim'de vaziyet nedir? Yani 28 Ekim 1923'te ne var? Cumhuriyet yok mu? Cumhuriyet var. Çünkü padişah yok. Eğer bir yerde hükümdar yoksa Cumhuriyet vardır. Kim idare ediyor memleketi? Halktan kişiler. İdare şekli farklı. Yani meclis hükümeti sistemi var. Parlamenter sisteme geçiştir Cumhuriyet. Yoksa Cumhuriyet 23 Nisan 1920'den beri fiilen hayatımızda vardır. O halde değişikliklerini de 23 Nisan 1920, hatta bana sorarsanız 6 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nde alternatif bir hükümetin, yani İstanbul hükümetine alternatif, paralel bir hükümetin kurulmasıyla aslında Cumhuriyet hayatımıza girmiş oluyor.
Ama günlük hayatımıza girmedi.
Günlük hayata yavaş yavaş girdi.
Siyasi hayatta var belki ama.
Günlük hayata sirayeti yavaş yavaş oldu. Mesela 23 Nisan'da bir meclis açılıyor. Bu meclis her ne kadar padişaha sadakatini deklare etse de yepyeni bir teşekküldür artık. Yani oturumunu padişahın açmadığı yepyeni bir oturumdur. 23 Nisan'dan sonra 1922'de saltanatın kaldırılması Türk tarihinde büyük bir inkılaptır. Yani o zamana kadar saltanatsız hiç idare edilmemiş bir milletin artık hükümdarının olmaması büyük bir inkılaptır. Ama 29 Ekim 1923 artık bunun adının konulduğu, markasının alındığı tarihtir. Ondan sonra neler oldu? Ondan önce neler oldu? Bir kere Cumhuriyet fikrine hop diye birden gelinmedi. Yani öteden beri Cumhuriyeti kuran kadrolar gökten yetişmedi. Cumhuriyeti kuran kadrolar Avrupa'dan ithal edilmedi. Onlar Osmanlı cemiyetinde var olan bir topluluktu. Kimdi bunlar? Daha önceki programlarda da anlatmıştık. Kendilerine Jön Türk denilen bir topluluk. Bu topluluğun hususiyeti nedir? Bu topluluk bir kere halkın... Buyurun.
Jön Türkler ve İttihatçılar aynı kişiler mi?
Aynı kişiler.
Yani farklı söylemleri midir yoksa onun içinden çıkmış başka bir grup
şöyle,
mudur?
Jön Türk çok daha umumi bir mefhum aslında. Yani Tanzimat devrinde kendini göstermeye başlayan, işte Namık Kemallerle, Ziya Paşalarla, Şinasilerle kendini göstermeye başlayan, gazetecilik, edebiyat sahasında kendini göstermeye başlayan, sonra yavaş yavaş politika ve bürokrasiye geçen
muhalif bir grup.
Muhalif bir grup, evet. Muhaliften ziyade
Yoksa aykırı, sadece yenilikçi mi?
Aykırı bir grup. Yani bir kere Avrupa'ya fanatik derecede hayran. Yani bilhassa Fransa'ya, kısmen İngiltere taraftarı olanlar var ama inanılmaz derecede hayran. Osmanlı Devleti'nin köhnediğini, müesseselerinin eskidiğini, askeri mağlubiyetlerin ve buna bağlı olan başka problemlerin bu köhneleşmekten doğduğunu, bu köhneleşmeyi iyileştirmek için de derhal Avrupa müesseselerinin alınması gerektiğini, ki buraya kadar hep haklılar. Parlamenter monarşiye geçilirse aslında cumhuriyetin ideal olduğunu, ama telaffuz Türkiye için yani. Tabii Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi bunlar cumhuriyeti telaffuz ediyorlar. Hatta Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa cumhuriyeti övüyorlar. Çok iyi bir sistemdir cumhuriyet. Halkın idaresidir. Ama Türkiye'de kabili tatbik değildir. Bizde bunun tatbiki mümkün değildir. Sebebi nedir? Çünkü biz geri bir toplumuz. İşte bizde çok çeşitli unsurlar var. Her biri cumhuriyet olsa memleket bölünür, parçalanır. Bir de işte bizim tarihten gelen ananelerimiz var. O ananeleri temsil eden hükümdarımız var gibi pragmatik sebeplerle cumhuriyetin bizde yürümeyeceğini düşünüyorlar. Abdullah Cevdet de bu düşüncede ama Abdullah Cevdet yürüyeceği düşüncesinde. Hatta cumhuriyetin İslami olduğunu bile söylüyorlar. Bundan sonra parlamenter monarşiye geçişin Osmanlı Devleti'nin çöküşünü kaldıracağı fikri tamamen yanlış bir fikir. Yani bunların saplantısı olmuştur. Yani parlamento ilan edilirse, anayasa ilan edilirse, Osmanlı Devleti İngiltere gibi bir parlamenter monarşi olursa bütün dertlerin biteceğine inanmış. Buna romantik bir şekilde inanmışlar. Yani adeta bir hastalık derecesinde, bir obsesyon derecesinde buna inanmışlar. Ve bütün mesailerini buna teksif etmişlerdi.
Belki de tarafsız bakamamışlar olaya.
Evet, bakamamışlar.
Bu bakış açısıyla.
Bunu ben söylemiyorum. Kendileri de Jön Türklerin içinden çıkmış olan pek çok münevver diyor ki, Sami Paşazade Sezai dışında, Namık Kemal'de, Ziya Paşa'da hiçbirinde Avrupa fikrini tam olarak bildikleri, Avrupa'nın siyasi rejimlerini tetkik ettiklerini, Avrupa'nın filozoflarının tarih içindeki siyasi görüşler hakkında mağluba sahibi olduğunu söylenemez diyor.
Onlar sadece o anki Avrupa'nın bir fotoğraf gibi Türkiye'ye yamanması gerektiğine inanmışlar.
Ama siz İngiltere değilsiniz, siz Fransa değilsiniz. Sizin çok farklı dinamikleriniz var. Bu dinamikleriniz oraya uyar mı? Nitekim tanzimat bürokratları da biliyorsunuz, Fransa'yı kopya edersek her şey düzelir demişlerdi. Yani tanzimat bürokratları Reşit Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa, evet otoriterdi. Yani parlamento falan olmasın. Parlamento ne demek ya? Ayak takımını getireceğiz, biz onlara fikir mi soracağız? Bizim gibi tecrübeli, kabiliyetli insanlar dururken diyorlardı. Onlar da çok ilericiydi. Ziya Paşa, Reşit Paşa, Reşit Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa, Yusuf, Sadık Rifat Paşa bunlar Namık Kemal'den ve Ziya Paşa'dan daha Alaturka değiller. Evet, Tanzimat Devri'nde bazı Alaturka paşalar vardır ama Hüsrev Paşa gibi bunlar Alaturka değildi. Bunlar Avrupa müesseselerini almanın ehemmiyetini yanında ve aldılar da. O kadar aldı ki Ali Paşa Fransız Medeni Kanunu bile alalım dedi. Niye? Madem ki Fransa dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi, biz de onun gibi olursak.
Peki gücün kaynağını burada mı gördüler?
Orada gördü ama yanıldılar. Çünkü Fransa ile sizin topraklarınız aynı değil, nüfusunuz aynı değil. Fransa aynı mahkemeleri bizde de kuralım dediler. Fransız hukuk fakültelerinde binlerce talebe okuyor, sizde hukuk fakültesi yok.
Neyle besleyeceğiz o sistemi?
Neyle besleyeceksiniz? Yani bu şimdi de yapılır biliyorsun. Üniversite açarlar hemen. Ardından ihaleyle koca bir bina yaparlar. Yemekhane yaparlar, spor salonu yaparlar, cami yaparlar, kapılar mapılar. Üniversitede hoca yok. Önce hoca alacaksınız asistan. Bunları yurt dışına mı gönderiyorsunuz?
Onlar yurt dışına
mı gönderiyorsunuz?
Dışından gelmiş zaten büyük
yetiştireceksiniz. Bunlar hoca olacaklar. Hoca olduktan sonra üniversiteyi açacaksınız.
Gidenlerin bir kısmı da gelmemiş zaten.
Gelmemişler. Şimdi bir kere Tanzimat'ta böyle bir problem var. O zaman Namık Kemal, Ziya Paşa ne diyorlar yani? Nedir bunların dertleri? Ne farkı var? Onlar da diyorlar Avrupa. Bunlar da buradan cumhuriyete geleceğim. Buna farkları şu. Tanzimat bürokratları diyordu ki parlamento bize uymaz kardeşim. Parlamentoya topladığın adamlar senin işine karışır. Cahil cüela bence haklılar. Yani hakikaten halktan bir kişi geliyor. Düşünün çok dakik ince bir meselede. Diyor ki bu böyle olsun. İyi de kardeşim bak bunun sana dengeler olmaz. Şöyle. Bu bir sürü parametreler var bu işin içinde.
Bilgileri, tecrübeleri eşit olmayan insanların oy hakkı
eşit. Oy hakkı eşit yani parlamentoda. Şimdi bunlarla olmasın diyor Tanzimat rica ediyor.
Ama bunu söyleyenler Cumhuriyet'in bu döneminde bile çok taşlandılar biliyorsunuz.
Evet doğru. Ama o zaman Tanzimat rica ediyor güçlüydü. Hayır dediler biz parlamento falan istemiyoruz. Padişah zaten bizim avcumuzda. Zaten O zamanki padişahlar da Alaturka padişah değil ki. Sultan Abdülmecit de, Sultan Abdülaziz de. Bunlar Avrupa'yı padişahlar. Yani Avrupa'daki bir monarklardan daha geri değiller. Fransızca biliyorlar, Arapça, Farsça. Hem Türk, İslam kültürünü biliyorlar, hem Avrupa'yı tanıyorlar.
Peki yani, çok kritik bir şey söyleyeceğim. Problemimiz neydi bizim? Yani başımızdaki insanlar Avrupa'yı en az Avrupa'daki yöneticiler kadar tanıyorlar, biliyorlar. İyi yöneticiler, paşalarımız demokrasinin ne olduğunu biliyor, hatta cumhuriyetin ne olduğunu biliyor. Peki bizim problemimiz neydi?
Ne? Reşit Paşa yıllarca Londra'da ve Paris'e elçilik yaptı, bütün Avrupa'yı tanıyor. Yani Tanzimat bürokratları şimdiki veya Cumhuriyet Devi bürokratları gibi değil. Cumhuriyet Devi bürokratı dediğin adam köyünden çıkmış, hiç hasbelkader okumuş, bir iki yerde kaymakamlık yapmış veya müfettişlik yapmış, hoppala başbakan olmuş, bakan olmuş, hiç yurt dışı görmemiş, dünyayı tanımamış. Entelektüel birikimi zayıf, ama Tanzimat bürokratları öyle değildiler. Hiçbirisi. Onlar da halktan gelmek kişiler ama tecrübeleri var. Peki problem ne? Bu problemi hiç kimse görmek istememiş. Sizin nüfusunuz az, paranız az, sınırlarınız geniş, tabii kaynaklarınız az. Bulunduğunuz coğrafya çok kritik bir coğrafya. Sizin ağzınızda kuş tutsanız kurtulamazsınız. Başka reçeteler lazım.
Bu neydi yani? Evet. Neydi başka reçete? Ne
başka reçete işte.
Ya da başka reçeteyi başka seslendirenler reçete, oldu mu?
Oldu tabii. Mesela Prens Sabahattin gibi adamlar dedi ki bu kadar geniş bir imparatorluk idare edilmez dedi. Derhal dedi Araplara, Arnavutlara, Kürtlere, Ermenilere muhtariyet vereceksiniz dedi. Herkes kendi başının çaresine bakacak. Siz bunları dışarıdan idare edeceksiniz, bu daha kolay dedi. Siz Yemen'deki bir imamın hava değişimine çıkmasıyla ilgileniyorsunuz. İşte Kiev'deki bir Ermeni mektebinin duvarlarının çatlamasıyla ilgileniyorsunuz. Arnavutluk'ta bir köyün bunlarla ilgilenirseniz siz
enerjinizi
buraya harcarsınız dedi ki haklıydı. Sultan Abdülhamit'in tahtına bu mal oldu. Sultan Abdülhamit her şeyle ilgileniyordu. Her şeyi
dert ediniyordu.
Bu bir müddet sonra sizi usandırıyor artık. Usandırıyor. Şimdi bundan vazgeçin dedi. İkincisi gelir kaynaklarınızı arttırın dedi. Bunun için liberal ekonomiye, buna yapmaya çalıştılar. Liberal ekonomiye geçin dedi. Memleketi bir pazara dönüştürün dedi. Bu baştan size biraz acıtacak. Ama ondan sonra adapte olacaksınız, artacak. Fakat nüfusunuz az olduğu için siz bunu, o zaman nüfus doldurun buraya dediler. Nüfus getirin sağdan soldan. Nereden istiyorsun? Kafkasya'dan, Rumeli'den buraya nüfus getir. Anadolu'ya, Rumeli toprak, yani o zaman Osmanlı topraklarına insan getirin. Bunu da yapmaya çalıştılar ama bu da kolay bir şey değil. Yani nüfus iskanı 19. asırda kolay değil. 15. asırda kolay.
Sonra zorunlu olunca oldu ama.
Oldu ama ne acılar oldu. Yaşandı ve onda başka travmalar getirdi.
Tabii, ve şu anda da atamadık hala o travmaları.
En son dediler ki bunlar. Siz bulunduğunuz halde kalın. Bir şey yapamıyorsanız eğer mevcudu muhafaza edin. Şeye de fazla karışmayın, aktif siyasete. Onlar birbirlerini yesinler, siz aradan rahat edin. Yani İngiliz blokunda olmayın, Alman blokunda olmayın, Rus blokunda olmayın. Herkes iyi geçin.
Tarafsızlık mümkün müydü?
Yapmaya çalıştılar ama bu da yürümedi. Hı. Sultan Abdülhamit'in biliyorsunuz en büyük siyaseti buydu. Sultan Abdülhamit hepsi tarafsızlık siyaseti. Herkese mavi boncuk. Tamam, bu onlar barıştayken iyi, savaştayken iyi ama bazen bazısı anlaşmadığı zaman sıkıntıdasınız. Evet. Nitekim Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına müncer oldu. Yani yapabilecek şey buydu, küçültmek. Şimdi bile şirketler biliyorsunuz bir dar boğaza girdikleri zaman ne yapıyorlar? Küçülelim diyorlar. Küçülmek sadece eleman çıkartmak demek değil. Randımansız birimleri özelleştirmek, satmak veya kapatmak, hedefleri küçültmek. Ana parayı muhafaza etmek, yani bazı tedbirler alınıyor. Osmanlı için de bu lazımdı ama bunu nasıl telaffuz edeceksiniz? Yani bu hıyanetle
eş anlamlı
gözüküyor.
Zaten Prens Sebahattin de hain olarak.
Hain olarak görüldü. Şimdi diyor ki mesela Araplar diyor ki Arapların en radikali diyor ki en radikali Kahtaniye. Şam'da diyor bir Arap kralı olsun Hazreti Peygamber soyundan. Biz her işimizi kendimiz idare edelim, marif ama dış işleri, ordu, maliye sizin olsun. Biz halifeyi tanıyalım, metbu tanıyalım. Yani bu Arap hükümdarı İstanbul'daki halifeye... bunu kabul etmediler. Jön Türkler bunu kabul etmediler. Kabul etselerdi Arap memleketleri elde kalırdı.
Şu
bu acılar yaşanmazdı.
Yaşananlar.
Büyük ihtimalle. Şimdi Jön Türkler o zaman neydi? Çok idealistiler. Yani Namık Kemal ve bu Jön Türklerin ilk tabakası. Biz bunlara genç Osmanlılar diyoruz. Avrupalılar Jön Türklerdi. Jön Türk denmesinin sebebi o zamana kadar Türklerin telaffuz etmediği şeyleri telaffuz etmekti. Yani icabında Cumhuriyet. Jön genç demek malumunuz. Genç Türkler, genç Osmanlılar. Şimdi bunlar Jön Türklerin ilk tabakasıdır. İkinci tabakası Sultan Abdülhamid zamanında artık yer altına inen, gizli cemiyetler kuran, şebekeler kuran ki bunların içinden İttihat ve Terakki çıkmıştır. Her İttihat ve Terakki'ci Jön Türk'tür ama her Jön Türk İttihat ve Terakki'ci değildir. Yani o partiye girmemiştir.
Birbirini kapsar ama.
Evet, yani onun içine girmiş değildir. Teknik olarak söylüyorum. Avrupalılar hepsine birden Jön Türk diyor. Şimdi Jön Türk denince ikinci kısım anlaşılıyor. Birinciyi biz genç Osmanlılar diyoruz ve onları daha çok edebiyatçı olarak görüyoruz. Halbuki onlar siyasette aktif bulunmuşlardır. Sultan Abdülaziz'in tahtın indirilmesinde rol oynamışlar. Sultan 5. Murad'ın tahta çıkmasında, anayasanın ilanında hepsinin rol oynamışlardır. Gerek fikri olarak gerek fiili olarak bulunmuş kişilerdir. Jön Türklerin fikirleri de aynı. Meşrutu monarşiyi muhafaza edelim. Merkeziyetçiliği kuvvetlendirelim. Aman aman topraklarımızı kaybetmeyelim. Aman aman mevcudu muhafaza edelim. Fakat tatbik ettikleri reçete çok yanlıştı. Bu reçeteyi tatbik etmek için dünyanın en güçlü ülkesine yamanalım. Kim şu anda dünyanın en güçlüsü? Almanya. İngiltere bitiyor azizim. Fransa bitiyor azizim. Rusya bitiyor azizim. Avusturya'yı zaten hiç sayma azizim dediler. Ama onlar Avrupa'yı hiç tanımamışlardı. Yani Enver, Talat, Cemal bunlar ömürlerinde Avrupa'ya gitmemişlerdi. Enver Paşa'nın Avrupa tecrübesi meşrutiyetin ilanından sonra birkaç ay Berlin'de askeri ateşi olarak kaldı. Ve Almanların intizamına hayran oldu.
Bir tek onu gördü.
Hayran olmayacak gibi değil. Bir tek onu gördü. Şimdi böyle olunca bunlar dünyayı öyle gördüler. Dediler ki Almanya kazanacak. Bütün dertler bitecek. Biz kaybettiğimiz toprakları geri alacağız. Almanya sayesinde zenginleşeceğiz. Halbuki Almanya'da diyordu ki ben savaşı kazanacağım. Osmanlı İmparatorluğu'nu sömürge yapacağım. Almanları yerleştireceğim buraya. Su kenarlarını ta Bağdat'a kadar. B biliyorsunuz. Berlin, Belgrad, Bükreş, Bizans, Bağdat, Basra, Bombay. Alman şeysidir bu siyasi ideali. Buralara bunlar şeyler de var o zamanki Alman mütehassıslarının günlüklerinde. Anadolu'da boş yerler var. Şuraya şu Alman kolonileri yerleştirebilir. Polonya'dan Alman getirelim. Letonya'dan Alman getirelim. Oralara yerleştirelim. Tabii daha kritik yerler bunlar. Yol kenarları, tren yolları, petrol havzaları buralara. Almanlı planları buydu. Yani Enverland olsaydı Türkiye plan buydu. Şimdi bu Jön Türklerin de fikrinde vardı bu. Cumhuriyeti biliyorlardı bunlar. Telaffuz ediyorlardı. Hatta Celal Nuri der ki Enver, Talat ve Cemal birer cumhur reisiydi diyor. Oligarşik bir cumhuriyeti diyor. Üç kişinin idare ettiği bir memleketti. Padişah falan hikaye. Evet resmen padişahlık ama fiiliyatta bir cumhuriyetti. Bunlar halktan gelmiş kişilerdi. Bunların hususiyeti neydi? Bunlar da eskileri kadar idealistti. Hepsi halktan gelme kişilerdi. Çünkü eskiler halktan değil. Namık Kemal bir paşa torunudur. Ama bunlar halktan çok, halkın da alt kısmından gelmeydi. Yani Enver'de, Talat'ta, Cemal'de, Mustafa Kemal Paşa'da hepsi fakir halk çocuklarıydı. Çok fakir halk çocuklarıydı. Farkı bu. İkincisi bunlar da idealistti. Üçüncüsü entelektüel seviyeleri çok düşüktü. Yani bunlar bir Namık Kemal, bir Ziya Paşa kadar entelektüel değil ki biz onların entelektüelliklerini bile eksik buluyoruz.
Yetersiz
bunlar görür. Sadece Namık Kemal okuyarak Selanik kahvelerinde kendilerini yetiştirmiş insanlar. Yurt dışı tecrübeleri hiç yoktu. Devlet tecrübeleri hiç yoktu. Yani gene Namık Kemal valilik yaptı. Ziya Paşa padişahın özel kalem müdürünü yaptı.
Askeri tecrübeleri var.
Ama yurt askeri dışında, tecrübe...
Yurt dışında mesela Atatürk'ün yurt dışı tecrübeleri padişahla beraber yaptı.
O da sonra gezeler. Ama. Yani çok sonra. Yani ilk başta çıktıkları zaman yok. Yani bu hadi... Yani bu işe soyundukları zaman hiçbir tecrübeleri yok. Genç tecrübesiz insanlar. İdealist ama hiçbir bilgileri yok. Birliklere kumanda etmemişler. Harplere katılmamışlar. Bir savaş kazanmamışlar.
Gençler. Kazanacaklar bunu. Yani lise öğrencisi bunlar doğru. Şu anda. Askeri lisede
dünyada gençlerin, dünyada gençlerin ön plana çıktığı bir devir bu. İtalya'da başlayan gençler hareketi, Mazzini ile başlayan. Yani dünyayı artık gençlere bırakınız. Çünkü gençler çok daha aktivist. Hata da yapsalar bırakın yapsın. O hata düzelir. Orada abra kaos, mason tabiridir. Ortalık bulansın sonra düzelir. Sular bulanmadan durulmaz hesabı. Bu Mazzini biliyorsun Garibaldi de bunlardan. İtalya'da bir devlet kurdular bunlar. Bunlar bütün dünyaya tesir ettiler. Düşün Jön Türkler bunlardan ilhamla kuruldu. İttihat ve Terakki İtalyanlardan ilhamla kuruldu. Carbonari teşkilatı. Her şeyi İtalyanlara benzer. Kur'an İtalyanlar, destekleyen İtalyanlar sadece burada değil. Bosna'ya gidiyorsunuz. Miladi Müslümani. Ali İzzet Bogoviç'in başkanı onu. Kur'anlar gene İtalyanlar. İhvan-ı Müslümin. Daha doğrusu Şubbani Müslümin daha önce Müslüman gençler Mısır'da yine İtalyanlar destekliyor. İtalyanlar bütün dünyaya gençlerin...
Gençlik aşısı yapmışlar adeta.
Tabii neden? Gençler tecrübesizdir. İster istemez desteğe ihtiyacı olacak. Kimden destek alacaklar?
Kendi Kur'an.
Akil adamlardan, paralı adamlardan. O zaman biz onları istediğimiz yöne manipüle edebiliriz. Ve ettiler de zaten. Tarihte bunu da görüyoruz. Şimdi bu Jön Türklerin de böyle bir mentalitesi vardı. Ama hepsi monarşisti. Cumhuriyete hayran olsalar da monarşisti. Niçin? Bir miktar gerçekçilikleri vardı veya korkuları vardı. Yani padişah giderse Kürtler ne olacak, Araplar ne olacak?
Ya da bu kadar hızlı ve bu kadar büyük bir değişim olabileceğini düşünememişler.
Yani halk kabul etmez, halk bizi dışlar, halk yobaz, gerici, padişahı çok bağlı. Yani onları da ürkütmemek lazım. Kendilerince de bir pragmatik düşünceleri vardı. Ve böylece biliyorsunuz harp kaybedildi. Mustafa Kemal Paşa da bunların içindeydi o zaman ve bu fikirleri düşünüyordu. Yani ama %100 cumhuriyetçiydi, cumhuriyet kuracaktı, böyle bir şey yoktu. Pragmatik düşünmüştür Mustafa Kemal Paşa. Padişahın damadı olsaydı elbette ki cumhuriyetçi olmayacaktı. Padişah başta, o bir nevi diktatör gibi veya bir başbakan gibi memleketi idare edecekti. Ama 29 Ekim 1923'e geldiğinde artık çok şey değişmişti. Yani şartlar, siyasi şartlar, sosyal şartlar, artık padişah tahtını kaybetmişti. Ve padişah öyle bir şeye gelmişti ki amme efkarında, düşmanla işbirliği yapan bir hain. O zaman bütün halk padişahın da olmayabileceğini kabullendi. Nitekim zaten bir padişah tahtını indirmişsiniz, Sultan Abdülhamit'i. İkinciyi kukla gibi oynatmışsınız. Üçüncüyü de kovmanın zaten çok tabii, yani derece derece bu.
Giderek Arkandoz'da bir...
Ve saltanatın Türk tarihinden silinmesi cumhuriyetin en büyük kazanımlarından bir tanesidir. Çünkü Fahri Rıfkı der ki Çankaya'da, bir Osmanlı'ya cumhuriyetçi demek gavur demekle aynıydı. Her şeyi kabul ederdi, onu kabul etmezdi.
Ama...
Ve hiçbir Osmanlı cumhuriyetçi değildi. Hatta Atatürk Nusuk'ta der ki, benim hiçbir arkadaşım cumhuriyete sıcak bakmazdı, hepsi saltanatçıydı. Düşünün, Ankara Hareketi'nin yedek lideri, yani Mustafa Kemal Paşa'ya bir şey olsa, mesela Bandırma Vapuru batsa veya bir suikasta ölse, yerine kim geçecekti? Rauf Bey. Herkes bunu biliyor. Rauf Orbay. Rauf Orbay'a diyor ki, cumhuriyet hakkındaki fikriniz nedir? Diyor ki, ben saltanata, hilafete manevi olarak bağlıyım. Karşı çıkmak nankörlüktür. Ben bununla yetiştim, buna sadakat yemin ettim diyor. Yani Mustafa Kemal Paşa demek istiyor ki, bakın, bu hareketin yedek lideri olan Rauf bile böyle düşünüyor. Sonra Kazım Karabekir'e soruyor. Kazım Karabekir çok ilerici bir adamdır. Zannedildiği gibi bir adam değil. O da diyor ki, evet cumhuriyet iyidir ama zamanı değil, padişahlığı muhafaza etmek lazım. Refet Bey'e soruyor, padişah karşısına bacak bacak üstüne atıp da çizmesinin ucunu padişahın burnuna sokan adama diyor ki, padişahlığı kaldırsak ne dersin? Olmaz, bunu bizim millet kaldıramaz diyor. Yani hareketimiz diyor akamete uğrar. Yani gördünüz mü demeye getiriyor, bak hiçbir cumhuriyetçi değildi, bir tek ben cumhuriyetçiydim, cumhuriyeti ilan ettim. Ama tabii bunu biliyoruz ki şartlar cumhuriyetten başka bir rejimin artık 1923 Türkiye'sinde olmayacağını biliyordu.
Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Cumhuriyeti hazırlayan, özellikle de sonrasında yapılan inkılaplar dediğimiz değişimleri hazırlayan şartları konuşuyoruz aslına bakarsanız. Ve belki de kritik bir soru şimdi sormak lazım. Dediniz ki cumhuriyet ilan edilmişti aslında. Zaten 23 Nisan 1920'de ama adı konmamıştı. Evet. 29 Ekim'de adı kondu. Bu süreç içindeki yönetimde zaten padişahın içinde olmadığı alternatif bir hükümetti. Adı konmasa da cumhuriyet yönetimiydi. Peki bir karışıma gidebilir miydik? Yani ikisinin bir arada olduğu bir yol haritası çıkartılabilir miydi? Ya da belki de cumhuriyetin ilanına kadar, son birkaç haftaya kadar var olan bu harita neden değişti?
Şimdi şöyle, bunu tabii Mustafa Kemal Paşa'nın şahsında aramak lazım. Mustafa Kemal Paşa'nın hayatını ve şahsiyetini bilenler, Mustafa Kemal Paşa'nın çocukluğundan beri karakterini bilenler, ki bunu en yakın arkadaşları anlatıyor ve hakkında yazılmış olan en taraftar, hatta en objektif, hatta ona taraftar kitaplar bile Mustafa Kemal Paşa'nın bu karakterini biliyor. Mustafa Kemal Paşa iktidarı başkasıyla paylaşabilecek birisi değil. Yani Mustafa Kemal Paşa demokrat bir insan değil.
Ama kendisi de hep yorulduğundan bahsediyor.
Bahsediyor ama o bence ağız arıyor. Ağız arıyor. Ben yoruldum, çekileceğim, çiftlik kuracağım falan. Onlar hep muhaliflerinin acaba bir emelleri var mı? Acaba benim hakkımda bir şey düşünüyor mu? Çünkü ondan sonra bunu yapmadı mesela. Mesela Mustafa Kemal Paşa'nın sözleriyle davranışları aynı şey değildir. Mesela her zaman ne demiştir Atatürk? Asker siyasete karışmasın. Ama kendisi 1927'ye kadar askerdi ve siyasetin içindeydi. Kendisi hiçbir gün siyasetten ayrı durmamış. Mesela gençlikte yazdığı şeyler var, tam bir politikacı. Sen birliğine meşgul ol, askerlikle meşgul ol. Ha, siyasetle meşgul olmak da ayıp değil. Ama kendisi diyor ki asker siyasetle meşgul olmasın. Ama kendi meşgul oluyor.
Ya şunu zaten demek olmasaydı.
Istiyor. Şunu demek istiyor. Ben olurum. Çünkü ben sizin gibi değilim. İşte zaten Atatürk böyle bir insan. Ben sizden farklıyım. Ben sizden daha üstün vasıflara sahibim. Elbette ki bu memleketi benim idare etmem lazım. Böyle bir insanın iktidarı bir padişahla paylaşması mümkün değildi. Veya bir hatta milletle paylaşması mümkün değildi. Onun için biliyorsunuz Atatürk demokrasiyi askıya aldı. Böylene kadar kendi seçtiği milletvekillerle memleketi ve hükümetlerle memleketi idare etti. Yani bunu padişahın biraz şartlarda ama biraz da Mustafa Kemal Paşa'nın karakterinde aramak lazım. Mustafa Kemal Paşa olmasaydı, Rauf Bey olsaydı liderlikte padişahlık devam ederdi. Sultan Vahidettin'le mi zannetmiyorum. Çünkü Sultan Vahidettin politika gereği yıpratıldı. Aslında Sultan Vahidettin çok kaliteli bir hükümdardı. Ve memleketin kurtulması için elinden gelen her şeyi yaptı. En az Ankara'dakiler kadar. Ama politikada birileri kaybeder biliyorsunuz. Ne kadar iyilik yaparsa
yapsın. Tarihin ne yazdığına da bakmak lazım. Evet. Uğraşmış olabilirsiniz ama.
Şöyle bir şey düşündüler. Mustafa Kemal Paşa'nın devletin başına geçmesini istemeyenler, ki bunların içinde Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi de var. Tahta bir genç şehzadeyi çıkarmayı düşündüler. Genç şehzade ne demektir? İpler Mustafa Kemal Paşa'nın elinde demektir. Abdüreyim Efendi, Cemalettin Efendi, hatta Ali Vasıf Efendi 17 yaşındaydı o zaman. Onu çıkaralım. Böylece herkes desin ki padişahlık devam ediyor, hanedan devam ediyor, hilafet devam ediyor. Bak bizim öyle bir derdimiz yok. Ama çok genç şehzade tabii tecrübesiz. Vahdettin de hain olacak hali yok. Bunu düşündüler. Fakat bunu bile tabii Mustafa Kemal Paşa da aynı zamanda bir devrimciden beklenen paranoya derecesinde bir emniyet ve asayiş korkusu da vardı. Yani ben böyle yapıyorum ama bugün böyle. Ya yarın o şehzade ben ipleri elime almak istiyorum derse.
Ya da sonra, o zaman, ondan sonra gelen.
Ondan sonra gelen ne olacak? Bunu düşündü Mustafa Kemal Paşa. Bunu düşündü.
Normal değil mi bunu düşünmek?
Çok çok normal. Ben bunların hiçbirisinde yani bu iyidir, güzeldir, ahlaklı da böyle bir yorum yapmıyorum. Tarihçiler zaten böyle bir yorum yapmaz. Tarihçiler hadiseyi ortaya koyar ve bunun normal olduğunu söyler. Mustafa Kemal Paşa'nın yaptıkları normal birisidir. Bir devrimciden bu beklenir. İktidarını korumak için bunları yapar. Yani kimse zaten ona şaşmıyor. Ama onlar diyor ki bu yaptıklarınız etik değil. Niçin siz padişaha sadakat yemin ettiniz? Niçin padişaha yolluyorsun?
Onlar dediğiniz yakın çevresi.
Yakın çevresinden bahsediyorum. Yakın çevresi. Ama Atatürk çok radikal bir devrimcidir. Yani devrimin içinde düzen devam etsin ama biraz farklı devam etsin diyen birisi değil. Radikal bir devrimciydi. Bu yaptıkları yani siyasi değişikliği biz Cumhuriyet'le beraber bu radikal devrimciliğine veriyoruz. Bunu biz Cumhuriyet'ten sonra da görüyoruz. Alfabenin değişmesi dünyanın en radikal hadiselerinden bir tanesidir. Dünyada bir benzeri daha yoktur. İki, kılık kıyafet. Dünyada benzerleri var ama bu kadar şiddetlisi yoktur. Bu kadar şiddetlisi yoktur. Ölçülerin değişmesi, yani düşünün tarttığınız ölçüler bile değişiyor. Mektep, marif sisteminin tamamen değişmesi, bütün devlet müesseselerinin değişmesi, hepsi bunlar Osmanlı'dan kalmadır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kullandığı bütün siyasi enstrümanlar hep Danıştay, Yargıtay, mahkemeler, mektepler, hastaneler, üniversiteler hepsi Osmanlı'dan kalma. Yani üniversite İstanbul Üniversitesi Sultan Abdülhamit kurdu mesela. Posta, itfaiye, hepsi. Yani Cumhuriyet hazır bir sistem buldu. Bir kere bu onlar için büyük bir avantajdı. İkincisi bunlar Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında.
Ama bunları değiştirmemiş mesela.
İsimlerini değiştirdi.
Tamam ama yani sonuçta.
Ama niye değiştirsin de zaten bunlar teknik yerler. Tamam. Fonksiyonel yerler.
Yani
şimdi mesela Danıştay'ı kapattığınız zaman tekrar Danıştay kuracaksınız. Adama derler ki bir dakika Danıştay'ı niye kapattın da tekrar kuruyorsun?
Diyebilirler miydi?
Hayır, hayır demezler ama garip bir durum. Yani niye yapsın onu? Para demek bu.
Tabii doğru haklısınız ama yani sırf değiştirmek için bile bir sürü şeyin değiştirildiği
tabii yaptı, onu da yaptı, yaptı. Onu da yaptı. Mesela pek çok kanun vardı Avrupa'dan alınmış Osmanlılar zamanında. Sırf Osmanlı kanunları diye değiştirdi. Avrupa'dan başka kanunlar aldılar mesela. Ticaret kanunu mesela Fransa'dan alınmış. Mükemmel bir kanundu. Ceza kanunu Fransa'dan alınmış. Hala Fransa'da yürürlükte olan çok mükemmel bir kanundu. Kaldırdılar bunları ki şeriatla alakası yoktu bunların. Yani laikliğe aykırı değildi. Almanya'dan kanun aldılar. İtalya'dan kanun aldılar. Şimdi bu yine bir radikal reaksiyonun tesiri. Bunları da yaptılar ama kurulmuş müesseseleri değiştirmeniz kolaydı. Çalışan adamlar hepsini çıkaracaksın, yeniden alacaksın. Bunlar çok büyük bir zorluk. Yani devrim yaparken bu kadar da zorluklara girmezsiniz. Yani daha pratik değişiklikler yaparsınız. Ama hayatta çok büyük değişikliklerdi. Peki Osmanlı Devleti zaten Tanzimat'tan beri Batı mahrekine, yörüngesine girmişti. Ama Batı'dan aldığı değişiklikler kendi bünyesine uygun değişikliklerdi. Yani Batı'yla senkronize olalım ama kendi kültürümüzü muhafaza edelim. Yani Japonya'nın da aynı devirde yaptığı gibiydi 45'ten önce. Sonra Meşrutiyet devrinde 1908'den sonra artık iktidarı ele alanlar, ki Mustafa Kemal Paşa da bunlardan birisi, çok daha radikal insanlardı. Yani Avrupa'ya, Batı'ya çok daha yakın insanlardı. Mesela Mustafa Kemal Paşa 7 düvelle savaştı diyorlar. Normalde 7 düvelle savaşmadı biliyorsunuz. Yani Yunan Harbi, İstiklal Harbi denilen harp, Ermenilerle ve Rumlarla yapılan bir harptir. İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyan, Ruslarla bir harp yok. 7 düvelle harp yok ama belki işi biraz egzajere etmek için böyle söyleniyor.
Belki öncesini de katarak. Ha, hani
ama o zaman, ama o Birinci Dünya Savaşı'ydı. Ama Atatürk böyle olmakla beraber fikriyat itibariyle o 7 düvele hayrandı. Yani o bir kere kesin bir hayranlık vardı onda. Ve radikal bir hayranlık vardı. Yani biz tamamen Fransız gibi olmalıyız. Yememiz, içmemiz, her şeyimiz Fransız gibi olmalı diye düşünüyordu. Ki onun gibi düşünen başkaları da vardı. Yalnız değildi bunda. Cumhuriyet İnkılabı'nın arkasında bu vardı. Tabii bu şu tenkide doğurmuştur. Gardırop inkılapları. Yani yazıyı değiştirsen ne oluyor? Senin cahil bir millet. Yazıyı değiştirince de cahil olmaya devam etti. Okumamaya yani devam etti. Kastettiğim bu. Okumak daha kolaylaştı değil, kolaylaşmadı. Yani o tamamen
tam inkılap okuyabilenleri de okuyamaz
hale getirdi. İnkılap propagandasıdır.
Ama sonra tabii gence öğretmek ve yeni
tabii,
bir...
Tabii, farklı. Kılık kıyafet. Yani o fes giyip de şapka giyince ne oldu? Kafanın içi değişmedikten sonra. Bunlar tabii tenkit edildi.
Bunlar peki, şimdi söylediğimiz şeyler. O zaman çok küçük bir azınlık söylemiş bunu.
Ama tabii o azınlık onu söyleyebilecek azınlıktı. Halkın zaten bundan haberi yok, farkı yok.
Halka tesiri yok bunun. Halka inmedi ki
halka bu. Halka inmedi zaten inkılaplar. Zaten 1950'deki en büyük şey oldu. Menderes'i ipe götüren. İnkılapların bir kısmı halka mal olmuştu, bir kısmı olmamıştır dedi. Öyle olmamıştır ki paşa, bey, efendi, hanım tabirlerini kullanmak biliyorsunuz suçtur. Devrim kanunlarına girmiştir. Anayasada bir madde bu. Yani hiç kimseye hanım, bey, efendi, paşa diye hitap edemezsiniz. Evren Paşa deyince gülüyordu. Hoşuna gidiyordu. Kenan Evren kadar kemalist insan var mıydı? Yani inkılaplar, metazori inkılaplar, bütün dünyada üstten aşağı yapılan inkılaplar reaksiyonla karşılaşmıştır. Ve çok fazla da kabullenilmemiştir. Yani zorla kabullenilmiştir. Seve seve değil. Peki şimdi burada tenkit edenlerin tenkitinden hareketle şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyetin ilan edildiğinde ortada bir problemin olduğu ortada. Bir imparatorluk bir harbe girmiş, bu harpte yenilmiş. Ne sebeple olursa olsun. Bu o devlette bir takım problemlerin olduğunu gösteriyor. Siyasi problemler, sosyal problemler, iktisadi problemler, askeri problemler, az veya çok bir problem. Bu problemler 100 senedir, 200 senedir, 300 hatta 400 senedir Genç Osman'dan beri konuşuluyor. Ve çözülmesi için bir takım ortaya hal tarzları, çözüm projeleri getiriliyor. Bir kısmı tatbik ediliyor, bir kısmı edilemiyor, bir kısmı kısmen ediliyor. Bu tamam. Yani Cumhuriyet ilan edildikten sonra da bunun ele alınması tamamdı. Peki bunların yapılmayıp da niçin şekli inkılaplara girildi? Bu tenkit edilmiştir. Nedir bu mesela? Osmanlı Devleti'nin demokratik bir yapıya kavuşturulması. Diyeceksin, şimdi hemen diyecekler ki efendim biz demokrasiye alışık değiliz. Bu yanlış bir söz. Türkiye, ben daha önce anlattım, 1840'tan beri demokrasiyle karşı karşıyadır. Ve 1840'tan beri sandığa gidip rey vermektedir. Demokrasiye bu millet alışıktı. Çünkü Osmanlı toplumu zaten demokrattı. Yani kişilik olarak demokrattı. Bir kere ben bunu kabul etmiyorum. Yani biz demokrasiye uygun olmadığımız için Atatürk demokrasiyi kaldırdı. Hayır, Atatürk tek adam iktidarını devam ettirebilmek için, yani parti iktidarını, demokrasiyi kaldırdı. Halk mı? Mesela bu bir noksanlıktır. Keşke Cumhuriyet'ten sonra bu olsaydı. Efendim kadınlara oy hakkı.
Daha hızlı demokrasiye evet, geçip çok partili olabilirdi, hayata geçmekten olabilirdi bahsediyorsunuz.
Şimdi diyecekler ki dinleyici, ama geç yapmadı mı bunu? Yaptı ama Muazzaa Partisi kurdu.
Yani kendi
3-5 milletvekili çıkart partide, öyle yap. Hatta bunu açıkça da söyledi. Dışarıdan bizi demokrasi sansınlar dedi. Sonra kız kardeşi bile o partiye girince, o partinin iktidara gelme tehlikesi ortaya çıkınca Atatürk hemen demokrat olmadığını gösterdi ve partiyi kapattırdı. 3 ay bile sürmedi. Yani bunlar bir problem. Efendim kadınlara oy hakkı verildi. Kadına oy hakkı verilmesi için Cumhuriyet olmasına gerek yok ki, monarşilerde de kadınların oy hakkı var. Kadın hükümdarlar var şu anda, İspanya kadın yemin etti geçenlerde. İngiltere'de var.
Ama, yani ama şöyle düşünün, bizim toplumumuza ne kadar uyacaktı? Yani şöyle düşünelim, biz monarşiye şu anda İspanya'da olduğu gibi ya da daha önce İngiltere'de olduğu gibi bir kadını getirebilir miydik?
Bir kadının monarşi, yani
bırakın oy tamam, vermeyi.
Müslüman Türk cemiyetinde bir kadının idareci olması mümkün değil. Ne Türk töresinde var, ne İslam hukukunda var. Ama rey vermesine aykırı değil bu. Çünkü İslam hukukunda kadınlar ve erkekler eşittir. Yani
var mıydı bunun örneği öncesinde, kadınlar oy kullanıyor muydu?
Dünyanın neresinde var? O zaman kadınlar
yoktu,
oy kullanmıyor.
Yoktu ama madem bizim geleneklerimizde vardı, bizde niye yoktu?
Şunu demek istiyorum. Monarşi devam etseydi Türkiye'de, hı-hı, padişahlık, kadınlara oy hakkı verilirdi. Bu İslamiyet'e de aykırı değildi.
Bu şöyle olurdu.
Yani Cumhuriyet'le gelmedi bu.
Doğru.
Cumhuriyet sayesinde olmadı.
Şunu mu anlamamız, hı, lazım? Zaten sosyal hayat dünyada bu tarafa doğru gidiyordu. Evet. Kadına seçme hakkı verilecekti. Evet. Çünkü o dönemde Avrupa'da da yoktu. Avrupa'da verilince Türkiye'de de,
evet,
olacaktı.
Olacaktı zaten. Olacaktı.
Dolayısıyla
kesin.
Bunu bize Cumhuriyet kazandırmadı da.
Ondan,
sosyal hayatın gelişimi, evet, kronolojik olarak kazandırdı.
Sonra bir de şunu sormak istiyorum. Kadınlara rey hakkı verince ne oldu? Erkeklerin rey hakkı olmayan bir cemiyette tek parti seçimleri var. Herkes belli kişilere rey veriyor. Bu reyler sayılmıyor. Yani niçin şimdi kadınlar oy hakkı verince ne oluyor? Bir. İkincisi, bütün dünyada istatistiki veriler gösteriyor ki kadınların oy hakkı olmasa da seçim neticeleri değişmiyor. Veya tersi. Bütün kadınların oy hakkı olsa da erkeklerin oy hakkı olmasa, çünkü biliyorsunuz insanlar birbirlerinin siyasi tercihlerine çok yakın tercihler yaparlar. Bunun çok az istisnası vardır. %1 şaşar. Tamam, bununla alakalı araştırmalar yapılmış bilimsel.
Şimdi ama bu şunu bize söyletmemeli. Yani kadınlar oy kullanmasa da olur, nasıl olsa erkekler.
Ben öyle demedim.
Yok, hayır, bunu söyletmemeli
çok
toplum olarak.
Çok büyük bir şey getirmiyor yani. Hani kadınlara oy hakkı verildi, eskiden yoktu. Vay vay, ne kadar büyük bir kazanım. Kadınlara oy hakkı verilmedi Cumhuriyet'te.
Ama nüfus hayattaki başka yansımaları var. Yani birey olarak varlığınızı göstermek anlamında.
Ama zaten
anlamında
olmuş. Erkekler ölmüş. Kadınlar sosyal hayata girmişler artık. Çalışıyorlar kadınlar. Yani Cumhuriyet'ten evvel de kadınlar çalışıyor. Halide Edip'ten nasıl Halide Edip Osmanlı kadını değil mi? Çarşaf ile miting yapan.
Tamam.
Evet, az ama.
Az.
Ama olsun, bir cemiyette her zaman bazı şeyler az olur. Biliyorsun bazı şeyler tedricen değişir.
Biz onu başlangıç gibi görüyoruz. Öyle söyleyelim. Hani kadın varoluşu, kadın hakları açısından bakıldığında bu isimler bir, evet, mayadır, varoluştur, başlangıçtır.
Ben şunu söylemek istiyorum. Haklısın.
Artar.
Ben şunu söylemek istiyorum. Yani Cumhuriyet'le bize gelen kazanım denilen, İşte demokrasi bir kere Cumhuriyet'in kazanımı değil, bir akıs kaybıdır. Osmanlı Devleti yıkıldığı zaman parlamenter monarşiydi. Tıpkı İngiltere gibi, Fransa gibi. Cumhuriyet'in ilanıyla tek parti diktatörlüğü kuruldu 1945'e kadar. Bunu lütfen insanlar yakın tarihi biraz öğrensinler.
Evet.
Cumhuriyet'in demokrasi getirmediğini, bilakis demokrasiyi götürdüğünü öğrensinler. İki, basın hürriyeti. Osmanlı Devleti'nin son zamandaki gazetelere şöyle bir baksınlar. Padişahın bile karikatürü çiziliyor. Ama
o dezenformasyonun parti altında ciddi anlamda basının da payı var.
Var tabii ki, elbette, doğru.
Ama bunu yazabilmiş
sonunda ki. Ama 1920'lere, 30'lara, 40'lara baktığınız zaman böyle bir gazete yok. Yani milli şefin, yani İsmet İnönü'nün ismini diğeriyle aynı puntoda yazdığı için süresiz kapatılan gazeteler var. Bunları herkes biliyor. Onun için Cumhuriyet demokrasi getirmemiştir. Cumhuriyet hürriyet getirmemiştir. Cumhuriyet kadınlara bir farklılık getirmemiştir. Bunları, peki, lütfen bilmek lazım.
Peki, bunları daha detaylı
monarşi
konuşacağız.
Monarşi devam etseydi bunların hepsi olurdu. Hepsi olurdu. Monarşi devam etseydi Türkiye'de demokrasi
nasıl
zaten
bir sistem olurdu?
Şöyle
mesela
bir şey olurdu.
Mesela şu anda ne olurdu?
Yani Türkiye'de monarşi.
Mesela biz şu anda program yapabiliyor olur muyduk?
Niye olamayalım? Yani işte bunlar sizin biraz önce söylediğiniz dezenformasyon. Monarşi olsa biz program yapıp niçin yapamayalım? Osmanlı Devleti'nde neler neler yazılmış. Yani 1922'den önce Osmanlı gazetelerini, kitaplarını okuyanlar, ben bazen hayret ediyorum. Yani gayet rahat bunları yazabilmişler, konuşmuşlar. Yani Sait Bey diye bir adam vardı, İnkılapçı Sait Bey derlerdi, Beyler Bey'inde. Bütün gazetelerini Cumhuriyet'i öven yazılar yazardı. Adam bırakın gazetesi kapatılmayı, inkaz bile edilmedi. Yazsın dediler yani, fikri o dediler. Şeye girişmiyor çünkü, bir fiiliyata girişmiyor. Osmanlı Devleti zamanında pek çok şey rahatça yazılmış, çizilmiştir. Bunları insanlar bildiği zaman bunu mukayese yapabilirler. Başta bir padişah olacak Osmanlı Hanedanı'na. Bunun alternatifi düşünülemez. Ve bu halife olacaktır. Kim olacaktır padişah? Mesela. Şu anda Hanedan Reisi Harun Efendi'dir. 90 yaşında. Çok rabıtalı, ölçülü. Yani bir reisi cumhurluğu dünyanın her yerinde gayet iyi yapabilecek bir insandır. Mesela Ertuğrul Efendi vardı. Sultan Abdülhamit'in torunu. Onun zamanında da bizde Necdet Sezer reisi cumhurdu. Şimdi Ertuğrul Efendi'yi de ben tanıdım. Necdet Sezer'i de tanıdım. Arada dağlar kadar fark var. Profil olarak Necdet Sezer onun yanında çok düşük profilli bir insandı. Ertuğrul Efendi birkaç lisanı gayet iyi konuşuyordu. Türk kültürünü biliyordu, Avrupa kültürünü biliyordu, güzel giyiniyordu, güzel konuşuyordu, şakacıydı, pozitif enerji saçıyordu. Yani o devletin başında olsa Türkiye için çok büyük bir itibardı. Ve hiç de geri kafalı, yobaz, demokrasiye karşı otoriter bir insan değildi. Fevkalade demokrat bir insandı. 90 yaşındayken bile rahat oturun Ekrem Bey, bacak bacınıza atan diyen bir adamdı. Yani öyle birisiydi. Bunlar da bir yanlış bilgiler. Diyelim ki Harun Efendi çok yaşlı. Yaşlılarla bu iş olmaz dediğiniz zaman, o zaman bir saltanat şurası kurulurdu ki kurulmuştu zaten son yıllarda. Bütün yaşlı şehzadeler toplanır. Ulemadan ve vezirlerden de tecrübeli insanlar toplanır. Derler ki vallahi veliaht Ahmet ama Ahmet padişahlık yapacak birisi değil. Düşük zekalı veya işte öğrenemiyor veya hareketleri anormal. Onun yerine biz Mehmet'i yapacağız. Ömer'i yapacağız, Hasan'ı yapacağız.
Geçmiş yıllarda yapılmamış bir şey yapılmamış bu aslında bir şey. Değil mi? Osmanlı'da
çok
belirlenmiş.
Ama devir değişince böyle. Ve olabilirdi de mesela şehzadelerin içinde hakikaten padişahlık yapamayacak insanlar vardı. Kendisi söyledi mesela. Ben dedi padişah olsaydım dedi tahttan feragat ederdim dedi. Yapamam ben bu işi dedi. Orhan Efendi öyle dedi mesela. Ama bu iş için çok uygun olan kimseler vardı. Hatta daha önce anlattık. Şevket Efendi vardı. Sultan Abdülaziz'in torunu Bahriye Yüzbaşısı iken sürgüne gitti. İskenderiye'de yaşadı. Fevkalade kültürlü, yakışıklı, güzel, iyi bir insandı. Filistin'de 1948'de Yahudilerle Araplar gittiler. Onu dediler ki biz dediler bir Filistin sultanlığı kuralım. Başına da siz geçin dedi. Eşit olsun Yahudilerle. Kabul etti. İngilizler de kabul etti. Fakat Emine Hüseyin'i vardı. Müftü Yaser Arafat'ın dayısı. O zaman Filistin'in lideriydi. El altından bu işi bozdu. O olursa dedi benim otoritem olmaz. Biliyorsun sonrası neler oldu. Arnavutluk, Irak, Osmanlı şehzadelerine taht teklif ettiler. Siz bizi idare edin çünkü siz bu işe uygun karizmaya sahipsiniz diye. Burhanettin Efendi Irak tahtını Iraklı subaylar teklif ettiler. Yani bu iş olurdu. Ha, sembolik bir hükümdar olurdu. Ama bütün milleti birleştirirdi. Araplar, Arnavutlar, Kürtler, şunlar bunlar halife dedikleri zaman öyle veya böyle bir itibar ederdi. Türkiye'nin itibarı şimdikinden çok daha fazla olurdu. Ve yaşanan bazı problemler, yani sosyal problemler, mezhep problemleri, din problemleri veya yurt dışında yaşanan işte Filistin gibi, Suriye, bu problemler daha asgari olurdu.
Peki biz bunlara daha fazla müdahale etmek zorunda kalabilir miydik?
Hayır, hayır. Çünkü devletler sistemi artık buna müsaade etmiyor. Siz ayrı bir devletsiniz. Ama Papa, küçücük bir devletin başkanıdır ama Arjantin'deki bütün papazları o tayin ediyor. Arjantin hükümetinin üzerinde öyle veya böyle bir tesiri vardır. Yani Arjantin hükümeti Papa'yı gücendirmez. Halbuki hiç bir alakası yok. Eşit. Arjantin Cumhurbaşkanı'yla Papa eşittir protokolde. Ama asırların getirdiği karizma. Siz başınızdaki adam 18 yaşında bir şehzade de olsa asırların getirdiği bir karizma ile yaşadığı zaman size de milletler arası camiada bir itibar kazandırdı. Evet, Cumhuriyet bizim hayatımızda çok şeyi değiştirdi. En mühimi sosyal hayatı bırakın, mentalitemizi değiştirdi. Bizi daha totaliter, daha ırkçı, daha baskıcı, daha az tahammüllü bir cemiyet haline getirdi. Bunun da altını çizmek lazım. Cumhuriyet'in faziletleri var ama eşitlikçi. İşte bu eşitlikçiliğin getirdiği altyapı olmazsa eğer daha büyük dezavantajları meydana getiriyor. Bunun da altını çizmek lazım.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.